Cömert Şarap, Italo Zivevo, seslendiren Seval Delikara. Karımın bir yeğeni kocaya varıyordu. Genç kızların artık genç kızlıktan çıkıp evde kalmış sayılmaya başladıkları yaşta. Yakın zamana kadar hayattan vazgeçmişti zavallı. Fakat sonrasında ailenin bütün üyelerinin yaptığı baskılar onu hayata dönmeye ikna etmiş, saflığa ve dine yönelik arzusunu bir kenara bırakarak ailesinin iyi bir kısmet olduğunu düşündüğü bir gençle konuşmaya başlamıştı. Hemen arkasından da elveda din, elveda erdemli yalnızlığın düşleri. Sonra evlilik tarihi ailelerin arzuladığından da erken bir tarihe alındı. İşte o gün biz de evlilik arifesindeki akşam yemeği sofrasında oturuyorduk. Ben eski bir ahlaksız olarak gülüp duruyordum. Değişmeye bu kadar çabuk ikna olması için acaba genç adam ona ne yapmıştı? Yaşama hazzını hissettirebilmek için kollarının arasına almış ve ikna etmekten çok onu baştan çıkarmıştı herhalde. Öyleyse en iyi dileklerle tebrik etmek gerekiyordu onları. Evlendiği zaman herkes iyi dilekler duymayı bekler. Ama bu genç kızın iyi dilek duymaya herkesten daha fazla ihtiyacı vardı. Ne felaket olur ama. İçgüdüsel olarak iğrendiği şu yola tekrar sokulmasına razı geldiği için bir gün pişmanlık duyacak olursa. Ben de bu özel duruma maharetle uyarladığım iyi dilekler eşliğinde bir iki kadeh daha yuvarladım. Böyle bir ya da iki sene mutlu olursunuz. Sonra zevk almış olmanın minnettarlığıyla geriye kalan upuzun senelere daha kolay tahammül edersiniz. Mutluluktan geriye pişmanlık kalır ve bu da bir tür acıdır. Fakat asıl olanın, yani hayatın gerçek acısının üstünü örten bir acı. Bana kalırsa iyi dileğin bu kadar fazlasına da ihtiyaç duymuyordu gelin. Hatta tam tersine yüzüne kesin bir vazgeçme ifadesi yerleşmiş gibiydi. Fakat manastıra çekilme isteğini açıkladığı zaman da bu yüz ifadesinin birebir aynısını takınmıştı. Şimdi yine yeminler ediyordu. Hayatı boyunca mutlu olacağına dair. Bu dünyada bazıları işte hep böyle durmadan yeminler ederler. Ama acaba bu yemine bir öncekinden daha mı fazla bağlı kalacaktı gelin? Masada diğer herkes neşeliydi. Büyük bir doğallık içinde. Seyirciler her zaman nasıl olurlarsa tam da öyle. Bende ise doğallıktan eser yoktu. Aslında benim için de kayda değer bir geceydi. Karım Doktor Paoli'den o gece herkes kadar yiyip içebilmem için izin almıştı. Hemen sonrasında benden alınacağı uyarısı bu özgürlüğü daha değerli kılmıştı. Ve ben de tam olarak evin anahtarları kendisine ilk defa verilmiş genç kızlar gibi davrandım. İyi içiyordum. Açlık ya da susuzluk yüzünden değil, özgürlüğe duyduğum istek yüzünden. Her lokma, her yudum bağımsızlığımın beyanı olmalıydı. Her bir lokmanın gerektirdiğinden daha fazla açıyordum ağzımı. Şarap şişeden akıp taşırana kadar dolduruyordu bardağı ve bardaktan sadece çok kısa süreliğine ayrılıyordum. Hareket etme isteği duyuyordum ve orada o sandalyeye çakılıp kalmış olduğum halde zincirinden kurutulan bir köpek gibi koştuğum ve zıpladığım hissine kapılmıştım. Karım yanında oturan kadına genelde maruz kaldığım perhizi aktararak durumumu daha da kötüleştiriyordu. O esnada 15 yaşındaki kızım Emma da konuşulanları dikkatle dinliyor ve annesinin bulgularını tamamlayarak ona katkıda bulunuyordu. Bana zincirimi mi hatırlatmak istiyorlardı acaba? Ondan kurtulmuş olduğum şu zamanda bile. Sonra çektiğim işkenceyi eksiksiz tarif ettiler. Öğle vakti yememe izin verilen o bir parçacık eti tadından tuzundan yoksun bırakarak tartmalarını, akşamları tartacak hiçbir şey olmadığını, çünkü akşam yemeğinin bir adet somun, bir lokmacık kurutulmuş et ve midemi bulandıran bir bardak şekersiz sıcak sütten ibaret olduğunu anlattılar. Onlar konuşup dururken ben de doktorun bilgi birikimi ve onların doktora duyduğu koşulsuz bağlılık üzerine eleştiriler yapıyordum. Gerçekten de benim vücudum o kadar haşat haldeyse nasıl oluyor da o gece için izin verilebiliyordu? Şu şahane numarayı, kendi seçimiyle bunu yapmayan birine evlendirme numarasını hayata geçirmeyi başardığımız için mi bunca hazmı zor ve sağlıksız ıvır zıvırın mideye indirilmesi birdenbire tolere edilebiliyordu? Ben de durmadan içerek kendimi ertesi gün gerçekleşecek devrime hazırlıyordum. günlerini göreceklerdi. Diğerleri şampanyaya dadanmışlardı fakat ben kadeh kaldırmalara eşlik etmek için şampanyadan birkaç bardak aldıktan sonra sofra şarabına döndüm. Bir arkadaşın o güne özel gönderdiği sek ve otantik bir Istriano şarabı. Hatıralara nasıl aşık olunursa ben de o şaraba öyle aşıktım işte ve ondan kendimi sakınmıyordum. Şarabın bana keyif ve kayıtsızlık vermekten çok kızgınlığımı artırıyor olması da beni şaşırtmıyordu. Nasıl kızmazdım? Hayatımın en acınası dönemlerinden birini yaşatmışlardı bana. Korkmuş ve yoksullaşmıştım. Hayatımda haplara, damlalara ve tozlara yer açmak için cömert arzularımın her birini ölüme terk etmiştim. Sosyalizm yoktu artık. Benim için neyin önemi olabilirdi? Alınan onca aydınlatıcı bilimsel sonuca tezat oluşturacak şekilde dünya hala özel mülkün nesnesi olmaya devam ettikten sonra. Bu yüzden de birçoklarına günlük ihtiyacı olan ekmek ve insanlığın her bir gününü güzelleştiren o özgürlük payı verilmedikten sonra ben bunlardan herhangi birine sahip miydim acaba?
O kutlu akşam özümü inşa etmeye uğraştım. Yeğenim Giovanni, 100 kilodan fazla gelen devasa bir adam, Davudi sesiyle iş hayatındaki kurnazlıkları ve diğer insanların avanaklıkları üzerine bazı hikayeler anlatmaya koyulmuştu. Bense yüreğimde antika bir fedakarlık keşfetmiştim. "Peki sen ne yapacaksın?" diye bağırdım. İnsanlar arasındaki kavga artık para üstüne bir kavga olmadığında. Onun dünyasını ansızın alt üst eden ağır cümlemin etkisiyle bir anlığına sersemledi. Gözlük camlarının ardından daha da büyümüş görünen gözleriyle bana dik dik bakmaya başladı. Kendisini yönlendirecek açıklamaları yüzümde arıyordu. Sonra herkes ona bakarken Sancho Panza'dan bile daha eski zamanlardan bu yana kullanılan ve her ne hikmetse hala insanları şaşırtmaya devam eden o hem cahilce hem de kurnaz cevaplardan birine insanların güleceğini ümit ederek şarabın bütün insanların bugüne yönelik bakışını tahrif etmekte olduğunu söyledi ve böylece biraz zaman kazandı. Oysa bana göre şarap bugünü değil, geleceği darma duman ediyordu. Neyse, bu da bir şeydi ama sonra daha iyi bir yanıt bulduğuna inanıp gürledi. Kimse para için kavgaya tutuşmadığında ben paranın tümüne hiç kavga etmeden sahip olacağım. Tümüne. Çok güldü. Kocaman kollarıyla aynı hareketi özellikle tekrarlayıp durdu. Önce avuçlarını sonuna kadar açıyor, sonra da dört bir yandan ona akacak olan paraları nasıl ele geçireceğini göstermek için yumruklarını kapatarak kendine doğru çekiyordu. Tartışma devam etti ve konuşmadığım zamanlarda durmadan içtiğimi hiç kimse fark etmedi. Zaten çok az konuşuyor, çoğunlukla içiyordum. Özümü incelemek konusunda eskisi kadar hevesliydim. Nihayetinde onun iyilik ve fedakarlıkla dolduğunu görmek için. Bu öz usul usul yanıyordu. Şarabın ne yazık ki sadece çok kısa süreliğine açığa çıkardığı gençlik duygusu içinde hoş bir sıcaklığa erişecek fakat sonrasında dağılıp gidecek bir yanmaydı bu. O hoş sıcaklığa erişmeyi beklerken Giovanni'ye bağırdım. Başkalarının elinin tersiyle ittiği parayı toplayacaksan onlar da seni kodese tıkarlar. Fakat Giovanni çoktan hazırdı. O da bağırarak karşılık verdi. Ben de hapishane görevlilerine rüşvet verip onları ayartacağım ve onlara rüşvet verecek parası olmayanları da içeri tıkacağım. Para kimseyi ayartamayacak ki. Tamam, madem öyle niye tüm paranı bana bırakmıyorsun? Aşırı derecede sinirlenmiştim. Seni tutuklayacağız diye bağırdım. Daha iyisini hak etmiyorsun. Boynuna bir yağlı urgan, ayaklarına da külçeler. Hayretle donup kaldım. Aklımdan geçeni olduğu gibi söylemiş olamazdım. Ben gerçekten de böyle biri miydim? Hayır, tabii ki hayır. Düşünüp taşındım. Yaşayan tüm varlıklara yönelik sevgimi nasıl yeniden kazanırım? O varlıkların arasında Giovanni'nin bulunması gerekiyorsa bile. Hatamı telafi etmek için, ondan özür dilemek ve de onu sevmek için abartılı bir jestle hemen dönüp gülümsedim. Ama o bunu savuşturdu. Benim iyi niyetli gülüşümü katiyen umursamadı ve bir çirkinliğe tanık olmaktan imtina ediyormuşçasına konuştu. Ah evet, tüm sosyalistler pratikte celladın uzmanlığına başvurarak sonuca varırlar.
Beni mağlup etmişti. Ondan nefret ediyordum. Hayatımın bütününü çarpıtıyordu. Doktor müdahalesinden önce sahip olduğum ve fevkalade parıltılı olarak anımsadığım kısmını bile. Beni mağlup etmişti çünkü onun sözlerinden de önce benim zaten büyük acılarla taşıdığım şüpheyi tekrar açığa çıkarmıştı. Hemen ardından başka bir şekilde de cezalandırıldım. Kız kardeşim memnuniyet içinde bana bakarak "Nasıl da iyi görünüyor." demişti. Talihsiz bir cümleydi bu. Çünkü karım bunu duyar duymaz. Yüzümün renkten renge girmesine yol açan bu abartılı iyi görünme halinin aynı nispette bir hastalığa dönüşebileceğini düşünmüştü. O an hemen yakınında bir tehlikeye karşı uyarılmışçasına korktu ve hışımla bana döndü. "Yeter, yeter!" diye bağırdı. "Bırak artık şu bardağı." Yanımda oturan kişiden yardım istedi. O kişi tabii ki Albert'iydi. Şehrin en uzun adamlarından biri. Zayıf, kuru ve sağlıklı. Ve tıpkı Giovanni gibi dört göz. "Bir iyilik yapıp lütfen şu bardağı onun elinden çekip alın." Albert'in çekingen davrandığını görünce de heyecana kapılıp öfkelendi. "Signor Albert'i, lütfen bir iyilik yapın ve o bardağı alın." Gülmek istemiştim. Yani eğitimli birine o durumda gülmenin uygun düşeceğini düşünmüştüm. Ancak bu benim için imkansızdı. Devrimi bir sonraki gün için planlamıştım ve hemen şimdi patlak verirse de bunun sorumlusu ben değildim. Ortalık yerde yapılan bu hakaretler gerçekten de onur kırıcıydı. "Albert'i, beni, karımı ve ona yiyecek içecek sunan bütün insanları şuncacık umursamayan Albert'i vaziyetimi gülünçleştirerek daha da içinden çıkılmaz hale getiriyordu. Gözlüklerinin üzerinden sımsıkı tutmakta olduğum bardağa bakıyor. Onu benden kapıp götürecekmiş gibi bardağa uzanıyor ve son olarak da ona dik dik bakıyor olmamdan korkmuş gibi keskin bir hareketle geri çekiyordu ellerini. Arkamdan herkes gülüyordu. Giovanni nefesini kesen kati ve bağırtılı bir kahkahayla gülüyordu. Kızım Emma annesinin yardımına ihtiyacı olduğunu düşünmüştü. Abartılı bir yalvarmaya benzettiğim bir tonda konuştu. "Babacım daha içme." Ben de o masumun üzerine döktüm bütün öfkemi. Bir ihtiyarın ve de bir babanın kızgınlığının gerektirdiği sert ve tehditkar bir söz söyledim ona. Gözleri anında yaşla doldu. Bunun üzerine annesi de artık benimle meşgul olmayı bıraktı. Kızını avutmaya adamak için kendini. O zamanlar 13 yaşında olan oğlum Ottavio tam bu sırada annesine koştu. Hiçbir şeyden haberi yoktu. Ne ablasının üzüntüsünün ne de bu üzüntüyü doğuran tartışmanın farkındaydı. O esnada arkadaşları ertesi akşam sinemaya gitmeyi teklif etmişti ve bunun için izin koparma derdindeydi. Fakat Emma'yı avutma işini tamamıyla özümsemiş olan karım onu dinlemiyordu. Otoriter bir tavır sergileyerek kendimi yüceltmek istedim ve verdiğim izni haykırdım. "Evet, elbette sinemaya gideceksin. Bu izni sana ben veriyorum. Bitmiştir." Başka hiç kimseyi dinlemeyen Ottavio bana teşekkür ettikten sonra arkadaşlarının yanına döndü. "Teşekkürler baba." Yazık şu acelesine. Bizimle kalmış olsaydı onun mutluluğu sayesinde yani otoriter tavrımın meyvesiyle kendimi tekrar ayağa kaldırabilirdim. Bir kere masanın keyfi kaçmıştı ve geline karşı da hatalı davranmış olduğumu hissediyordum. Kaldı ki gelinin için şu keyif denen şey en fazla bir dilek ve bir kehanet anlamına geliyor olmalıydı. İşin garibi çektiğim acıyı anlayabilmiş olan yalnızca oydu ya da bana öyle geliyordu. Anaç bir şefkatle bakıyordu bana. Beni affetmeye ve gönlümü almaya hazırdı. Bu kız tüm kararlarında o kendinden emin bakışa her daim sahip olmuştu. Manastıra kapanacağı bir hayat için yanıp tutuşurken nasılsa ondan vazgeçmek söz konusu olduğunda da herkesten çok daha üstün olduğuna inanıyordu. Şimdi de işte bana, karıma ve kızıma üstünlük taslıyordu. Bizim adımıza üzülüyordu ve güzelim gri gözleri kusurun nerede olduğunu bulmak için üzerimizde sakince geziniyordu. Zira ona göre acının olduğu yerde kusur da katiyen eksik olmuyordu. Bu durum tavırlarıyla bizi küçük düşüren karıma duyduğum öfkeyi daha da artırdı. Bizi herkesin karşısında, o masada bizden daha kıymetsiz olanların karşısında bile aşağılıyordu. yerin dibine sokuyordu. Aşağıya, en derine. Baldızımın çocukları bile konuşmalarını yarıda kesmiş, kafa kafaya verip bize dair durum değerlendirmesi yapıyorlardı. Bardağımı sımsıkı kavramıştım. Onu tamamen boşaltmak ya da duvara, hatta pencerelere fırlatmak arasında gidip geliyordum. Sonra hepsini bir dikişte bitirdim. En canlı hareketimdi bu. Çünkü bağımsızlığımın ifadesiydi. Bence bu o gece içtiğim en iyi şaraptı. Kendime yeni bir kadeh doldururken hareketimi iyice uzattım. Sonra ondan da hemen bir yudum aldım. Fakat mutluluk gelmek bilmiyordu bir türlü. O an vücuduma canlılık getiren aşırı yoğun yaşam enerjisinin tamamı hınçtan ibaretti. Aklıma ilginç bir fikir geldi. Devrim idealim her şeyi açıklamaya yetmiyordu. Benimle birlikte devrime katılması gelinden isteyemez miydim? Şans eseri gelin de tam o esnada yanındaki güven duyulası adama tatlılıkla gülümsedi. Ve şöyle düşündüm. Hala bilmiyor ve fena halde bildiğini zannediyor. Giovanni'nin ne dediğini de hatırlıyorum. Bırak içsin, şarap ihtiyarların sütüdür. Gülümsüyormuş gibi görünmek için yüzümü kırıştırarak baktım. Fakat Giovanni'ye sevgi duymayı başaramadım. Keyfinin yerinde olması dışında hiçbir şeyi umursamadığını ve bir araya gelmiş yetişkinleri rahatsız eden aşırı heyecanlı bir çocuk gibi bir yandan da beni memnun etmek istediğini biliyordum. Sonrasında bana baktıkları anlar dışında yine çok içmeye devam ettim ve tek kelime etmedim. Çevremdeki her şey neşe içinde haykırıyordu ve bu benim sinirimi bozuyordu. Dinlemiyordum ama duymamak imkansızdı. Alberi ile Giovanni arasında bir tartışma patlak vermişti ve oradaki herkes şişko adamın zayıf adamla çekişmesini izlemekten keyif alıyordu. Tartışma ne üzerineydi hiç bilmiyorum fakat her ikisinden de saldırgan denebilecek kelimeler işitmiştim. Alberi masanın önünde ayakta duruyordu. Giovanni'ye doğru uzandıkça gözlükleri neredeyse masanın ortasına kadar geliyordu. Düşmanının çok yakınındaydı. Düşmanı bir şezlongun üzerine rahatça yayılmış, yemeğin sonunda bir şaka gibi 120 kilogramını Alberi'ye sunmuş ve iyi bir eskrimci misali hamlesini yönelteceği yere hesaplamaya çalışarak ona dikkatle bakıyordu. Fakat Alberi de gayet iyiydi. İncecik ama sağlıklı, çevik ve dingin. Sonra ayrılma vakti geldiğinde iyi dilekleri ve bitmek tükenmek bilmeyen vedalaşmaları anımsıyorum. Gelin yine anaç olduğuna hükmettiğim bir gülüşle öptü beni. O öpücüğü alırken aklım başka yerdeydi. Bu hayata dair bazı şeyleri ona açıklamama ne zaman müsaade edileceğini düşünüyordum. Tam o esnada bir isim telaffuz edildi. Karımın bir arkadaşının adı. Benim de eski arkadaşım. Anna. Kim tarafından ya da ne maksatla hiç bilmiyorum ama misafirleri orada huzur içinde bırakıp gitmeden önce duymuş olduğum son ismin bu olduğunu biliyorum. Onu yıllarca hep karımın yanında görmüş ve aynı şehirde ve aynı çağda doğmuş olmaktan şikayet etmek için hiçbir haklı nedeni olmayan insanların dostaneliği ve aldırışsızlığıyla selamlamıştım. Aslında onun yıllar önce işlediğim tek aşk günahı olduğunu hatırladım o an. Neredeyse karımla evlendiğim zamana kadar ona sürekli kur yapmıştım. Ama sonrasında benim tek bir kelimeyle bile mazur göstermeye uğraşmadığım bu kaba saba ihanetimden hiç kimse de söz etmedi. Çünkü kısa süre sonra o da evlenmişti ve mutluydu. Onu yatağa mahkum eden hafif bir grip yüzünden akşam yemekte bize katılmamıştı. Ciddi bir şeyi yoktu. Tuhaf ve de ciddi olan bir şey varsa o da zaten büsbütün dağılmış zihnimi daha da baskılayan aşk günahımı hatırlamış olmamdı. Eski günahımın cezalandırılmakta olduğu hissine kapılmıştım o anda. Muhtemelen nekahet döneminde olduğu yatağından kurbanımın itiraz edişini duyuyordum. Mutlu olman hiç de adil olmaz. Çökmüş şekilde odama yollandım. Kafam biraz karışıktı çünkü bu esnada ben de başka bir şeyi, Anna'nın öcünü alma görevini bizzat onun yerine geçen karımın üstlenmiş olmasını adil bulmuyordum. Emma bana iyi geceler dilemek için geldi. Güler yüzlü, pembe ve tazecikti. Onun kısa süreli gözyaşı nöbeti, bütün sağlıklı ve genç organizmalarda görüldüğü gibi bir mutluluk tepkimesinin içinde eriyip gitmişti. Bir süredir başkalarının ruh durumunu gayet iyi anlıyordum ve benim kızım saydam bir suydu. Öfkemin taşması, herkesin önünde ona önem bahşetmeme neden olmuştu ve o da katıksız bir masumiyet içinde bunun tadını çıkarıyordu. Onun mutlu mesut olması benim için bir lütuftu. O zaman böyle düşündüğüme eminim. Ayrıca şurası da kesindi ki, bana karşı yeterince saygılı davranmadığı uyarısını yapmak, onun eğitimi adına benim sorumluluğumdu. Fakat doğru kelimeleri bulamamış ve susup kalmıştım. Gitmişti. Ve benim o kelimeleri bulma teşebbüsümden geriye bir parça endişe, bir parça kafa karışıklığı ve bana bir süre daha yoldaşlık eden bir gerginlikten fazlası kalmamıştı. Kendimi sakinleştirebilmek için şöyle düşündüm. Onunla yarın konuşacağım. Ona gerekçelerimi söyleyeceğim. Ne var ki işe yaramadı. Onu kırmıştım. O da beni kırmıştı. Ama ben tüm bunları durmadan düşünüyorken onun artık bu kırgınlığı hiç mesele etmiyor olması benim adıma yeni bir kırgınlık demekti. Ottavio da bana veda etmeye geldi. Tuhaf çocuk. Bana ve annesine iyi geceler diledi. Neredeyse yüzümüze bile bakmadan. Ona seslendiğimde uzaklaşmıştı bile. Sinemaya gideceğin için mutlu musun? Durdu. Hatırlamaya çalıştı ve hızla uzaklaşmadan önce kupkuru konuştu. Evet. Çok uykuluydu. Karım bana ilaç kutusunu uzattı. Bunlar onlar mı? Diye sordum yüzümde buz gibi bir ifadeyle. Evet, elbette dedi kibarca. Bana baktı. Yüzümü inceledi ama halimi başka şekilde anlamayı bilmediğinden çekinerek sordu. İyi misin? Harikayım dedim kararlı bir biçimde. Çizmelerimden birini çıkarırken. Ve tam o an midem acı acı yanmaya başladı. Onun isteği de buydu diye düşündüm. Şimdi dönüp bakınca şüpheli bulduğum bir mantıkla. Bir yudum suyla ilacımı yuttum ve bu sayede birazcık rahatladım. Mekanik hareketlerle karımı yanağından öptüm. İlaçlarla birlikte alınabilen bir öpücüktü bu. Bir sürü tartışma ve açıklamadan yakamı kurtarmak istiyorsam eğer bu öpücükten kaçamazdım. Fakat benim için hala sona ermemiş olan bu kavgadaki pozisyonumu tayin etmeden istirahat safhasına geçmeyi beceremedim ve yatağa yerleşirken şöyle söyledim. Bence şarapla birlikte alınırsa ilaçlar daha çok işe yarar. Karım ışığı söndürdü ve çok geçmeden nefes alıp verişine yerleşen düzen bana zihninin sakinleştiğini duyurdu. Ben de bunu beni ilgilendiren her şeye karşı sonsuz bir kayıtsızlık olarak yorumladım. Endişe içinde bekledim bir süre ama hemen arkasından da sonunda gürültülü biçimde nefes alıp vermekte özgür olduğumu söyledim kendime. Zira bana kalırsa vücudumun durumu da bunu gerektiriyordu. Belki de hıçkıra hıçkıra ağlamakta özgürdüm. Moralim bozulduğunda bunu yapmak isterdim. Ama endişe özgürleşince daha gerçek bir endişeye dönüştü. Dahası bu kesinlikle bir özgürlük değildi. İçimi kasıp kavurmakta olan bu öfke nasıl boşalırdı? Karıma ve kızıma ertesi gün söyleyeceklerimi kafamda evirip çevirmekten başka bir şey yapamıyordum. Herkesin önünde beni çileden çıkarırken de sağlığımı gerçekten bu kadar dert ediyor musunuz? Evet, doğruydu bu. Beni tamamen çileden çıkarıyorlardı. İşte yatakta bir başıma kendime işkence edip duruyordum. Onlarsa huzur içinde uyuyorlardı. Ne kadar da yakıcı bir duygu. Boğazımı kaplayan geniş bir tabaka vücudumun tamamını istila etmişti. Yatağın yanındaki masanın üzerinde bir şişe su olmalıydı. Ona ulaşmak için uzandım. Fakat elim boş bardağa çarptı ve o yumuşacık çınlama sesi karımı uyandırmaya yetti. Zaten her zaman gözleri açık uyurdu. Kötü müsün diye sordu alçak sesle. Duyduğu sesin neye ait olduğundan tam olarak emin değildi ve beni de uyandırmak istemiyordu. Biraz kafa yordum ve acı çekmemden tuhaf şekilde zevk aldığını düşündüm onun. Benim böyle düşünebiliyor olmam da karımın benim hakkımdaki düşüncelerinde ne kadar haklı olduğunu kanıtlamaktan başka bir şeye yaramıyordu. Sudan vazgeçtim ve yeniden yatağa uzandım, son derece sakin bir biçimde. Karım da bir yandan beni gözetlemesine de olanak tanıyan o hafif uykusuna hemen geri döndü. Sonuçta karımla giriştiğim mücadelede boyun eğmek istemiyorsam uyumak zorundaydım. Gözlerimi kapattım ve bir kenara kıvrılıverdim. Hemen sonrasında pozisyonumu değiştirmek zorunda kaldım. Fakat kararlıydım ve gözlerimi açmadım. Ancak her bir pozisyonda vücudumun ayrı bir parçasını telef ediyordum. Böyle bir bedenle uyumak imkansız diye düşündüm. Bütünüyle hareketten ibarettim. Bütünüyle uyanıktım. Koşmakta olan biri uyumayı düşünemez. Koşmaktan nefesim kesilmişti. Kulaklarımda ağır çizmelerimden yükselen ayak sesleri çınlıyordu. Belki de vücudumu ve tüm uzuvlarımı beraberce doğru pozisyona getirebilmek için yatakta gereğinden fazla nazik dönüp duruyordum diye düşündüm. Bunun için uğraşmaya gerek yoktu. Kendi formu içinde uygun yeri bulması için her uzuv tek tek kendi haline bırakılmalıydı. Hışımla diğer yöne döndüm. Karım hemen homurdandı. Kötü müsün? Başka kelimeler kullanmış olsaydı kurtarıcı bir soru sorarak onu cevaplardım. Ama aramızdaki tartışmaya saldırganca gönderme yapan bu kelimelere bir karşılık vermek istemedim. Öylece kımıldamadan durmak da çok kolay olmalıydı oysa. Yatmakta ne zorluk olabilir ki? Yatağa uzanıp öylece dümdüz yatmakta. Şu dünyada karşılaştığımız tüm büyük zorlukları gözden geçirince hareketsiz yatmanın diğerleriyle kıyaslandığında aslında bir hiç olduğunu keşfettim. Her leş kımıldamadan durmayı bilir. Bu keşif sayesinde biraz karışık ama fevkalade sağlam bir pozisyon yaratmıştım. Dişlerimi yastığın üst kenarına geçirdim. Sağ ayağım yatağın dışına çıkarak neredeyse zemine değiyor ve sol ayağım beni çivilediği yatağın üstünde kas katı kalıyorken göğsümün de yastığın üzerine yerleşmesini sağlayacak şekilde vücudumu döndürdüm. Evet, yeni bir düzenek keşfetmiştim. Ben yatağı kavramıyordum. Yataktı beni kavrayan. Ve hareketsizliğime duyduğum bu sarsılmaz inanç, baskı arttığında dahi katiyen pes etmememi sağladı. Sonra pes etmek zorunda kaldığımda da bu dayanılmaz gecenin bir bölümünün geçip gitmiş olduğu düşüncesiyle kendimi avuttum. Dahası yataktan kurtulmuş olmakla ödüllendirilmiştim. Rakibinin kollarından kurtulmuş bir güreşçi gibi özgür hissettim kendimi. Böyle ne kadar süre kıpırdamadan kaldığımı bilmiyorum. Yorgundum. Şaşırtıcı şekilde kapalı gözlerimde tuhaf bir kamaşma fark ettim. İçimde hissettiğim yangının alevlendirdiğini düşündüğüm kıvılcımlardan oluşan bir anaforun parıltısı. Aslında gerçek birer kıvılcım değildi bunlar. Fakat renkleri gerçeği taklit ediyordu. Sonrasında azalarak ve kavisli biçimler alarak aslında daha çok yapış yapış bir sıvının damlaları şeklinde tamamen mavi, yumuşak ama parlak kırmızı şeritle çevrilenerek veda ediyorlardı. Yüksekte bir noktadan düşüyor, genişliyor, kopuyor ve aşağıda yok oluyorlardı. Başlangıçta bu damlaların beni görebildiğini düşünmüştüm. Beni daha iyi görebilmek için bir anda çok sayıda küçük birer göze dönüşüyorlardı. Düşerlerken bir yandan da büyüyorlardı. O esnada merkezlerinde küçücük bir halka oluşuyordu. Gerçek bir gözün ayırıcı özelliklerinden biri olan o kötücül ve şeytani perdenin olmadığı bir halka. Kötülüğümü isteyen bir güruh tarafından büsbütün izleniyordum. Yatakta inleyerek isyan ettim. Tanrım, kötü müsün diye sordu karım hemen. Sorusunu sormasının üzerinden biraz zaman geçmiş olmalıydı. Sonrasında artık yatar vaziyette olmadığımı, aşağı doğru kaymakta olduğum dik bir yamaca dönüşmüş olan yatağa sımsıkı tutunuyor olduğumu fark ettim. Kötüyüm diye bağırdım. Çok kötü. Karım bir mum yakmış, gül rengi geceliğiyle yanımda dikiliyordu. Işık beni rahatlattı ve bütün gece basbayağı uyuduğum ve sadece o an uyanık olduğum hissine kapıldım. Yatak tekrar eski haline gelmişti ve ben üzerinde hiç uğraş vermeksizin uzanıyordum. Karıma şaşkın şaşkın baktım. Çünkü şimdi uyumuş olduğuma ikna olduktan sonra ondan yardım istemiş olduğumdan da o kadar emin değildim. Ne istiyorsun diye sordum. Yorgun ve uykulu gözlerle baktı bana. Yakarışım onu yataktan sıçratmıştı ama istirahat etme isteğini ortadan kaldırmaya yetmemişti. Bunun yanında artık haklı olmayı da umursamıyordu.
aceleye getirip sordu. Doktorun uyku için yazdığı şu damlalardan ister misin? İyileşme arzum ne kadar güçlü olsa da tereddüt ettim. Eğer sen istiyorsan dedim. Yalnızca boyun eğmiş görünmeye çalışarak. Damlaları almak kötü olduğunu kabullenmek anlamına gelmez.
Sonra büyük bir huzurla mutlu hissettiğim bir an geldi. Gül rengi geceliğinin içinde karım, o mumun zayıf ışığı altında yanımda durup damlaları sayana kadar bu mutluluk anı sürdü. Yatak gerçek bir yatay yataktı ve göz kapaklarım, eğer onları kapatırsam gözüme gelen ışığı engellemeye yetiyordu. Fakat arada bir açıyordum da gözlerimi ve o mum ışığı ve geceliğin gül rengi bana kusursuz bir karanlığın verebileceği kadar rahatlama hissi veriyordu. Ancak yardımcılık vazifesini bir dakika daha uzatmak niyetinde değildi karım. Ben de huzuru bulma yolunda kendi başıma savaşmak için yeniden gecenin içine gömüldüm. Gençken uykumu daha çabuk getirmek için zihnimi meşgul eden güzel hayalleri bana unutturan, fevkalade çirkin bir yaşlı kadını düşünmeye kendimi nasıl da zorladığımı hatırladım. Oysa şimdi bana kesinlikle yardımı dokunacak olan o güzelliği hiçbir tehdit altında kalmadan çağırmak bahşedilmişti. Yaşlılıktan gelen bir ve tek avantajdı bu. Ben de güzel kadınları düşündüm. Onları isim isim anımsayarak ve inanılmayacak şekilde mebzul miktarda kadınla dolu bir döneme, gençliğime özlem duydum. Fakat hiçbiri gözümün önüne gelmedi. Tabii bana bahşedilmedilerdi de. Gecenin içinde yalnızca güzel bir figür belirene kadar yalvardım yakardım. Anna, tam olarak o. Seneler önce nasılsa öyle. Ama yüzü, pembemsi güzel yüzü, acı ve sitemle dolu. Bana huzur değil, pişmanlık vermek istiyordu. Bu çok belliydi. Hazır karşımdayken onunla tartışmaya giriştim. Ben onu terk etmiştim. Fakat o da hemen gidip bir başkasıyla evlenmişti. Ki bundan daha adil bir şey olamazdı. Fakat sonra şimdilerde 15'inde olan ve yumuşacık renkleri, altın sarısı başı, gözlerinin mavisi kendisine çok benzeyen bir kız çocuğu dünyaya getirmişti. Ama çocuğun yüzü onun için seçilmiş babanın müdahalesiyle bozulmuştu. Tatlı dalgaları karman çorman buklelere dönüşmüş saçlar, koskocaman yanaklar, geniş bir ağız ve fazlasıyla dolgun dudaklar. Anneden gelen renkler babanın çizgileri içinde ortalık yerde verilen edepsiz bir öpücüğe dönüşerek eriyip gidiyordu. Peki şimdi benden ne istiyordu? Kendini bana böyle defalarca kocası tarafından büyülenmiş şekilde gösterdikten sonra ve kazanmış olduğuma ilk defa o gece inanmıştım. Anna yumuşak başlı oluvermişti. Neredeyse fikrini değiştirmiş gibi. Artık onun dostluğundan haz etmiyor değildim. Kalabilirdi. Sonra onun güzelliğine ve iyiliğine hayran olarak ağırlaştım. Hemen arkasından da uyudum. Berbat bir rüya. Karmakarışık bir yapının içinde buldum kendimi. Ama hemen arkasından şunu fark ettim. Ben de o yapının bir parçasıydım. Çok büyük ve çirkin. Doğanın eğlenerek yarattığı o oyuklardan yoksun. Kesinlikle insan elinden çıkma kaba bir mağara. Ben karanlıkta oturuyordum. Camdan bir kafesin yanında, üç ayaklı bir taburenin üzerinde. Cam kafes çok zayıf bir ışıkla aydınlatılmıştı. Bu zayıf ışığın kafesin niteliklerinden biri olduğunu düşündüm. Koskocaman bir ortamda beni aydınlatmaya gelmiş tek bir ışık. Sonra yontulmamış taşlardan yapılma bir duvar ve onun altında da betondan bir başka duvar. Ne de dışa vurumcu rüya yapıları bunlar. Bu rüyaları tasarlayan kişi onları yorumlamakta zorluk çekmesin diye böyle oldukları söylenebilir. Aslında bu düşünce hiç de yanlış değil. Fakat asıl şaşırtıcı olan tasarlayan kişinin onları kendisinin tasarladığını asla bilmemesi, uyandığında bile hiçbir şey hatırlamaması ve ancak düşüncesini doğduğu dünyaya ve bu rüyaların yeşerdiği yere yönelttiğinde tamamını tek kelimeye ihtiyaç duymadan yorumlayabilmesidir. Hemen anladım ki bu mağara kendi buldukları bir sağaltım yöntemi için burayı kullanan bazı insanlar tarafından yapılmıştı. Alıkonmuş olanlardan biri için öldürücü, Birçoğu aşağıda karanlıkta olmalıydılar ama diğerleri için yararlı bir sağaltım yöntemi. Tam olarak böyle. Bir tür dindi bu. Kurbana ihtiyaç duyan bir din ve böyle olması beni tabii ki şaşırtmadı. Kuvvetle muhtemel içinde kurbanın boğazlandığı cam kafesin çok yakınına oturtulmuş olduğundan diğerlerinin yararına ölmek için benim seçildiğimi tahmin etmek hiç de zor değildi. Ve beni bekleyen korkunç ölümün vereceği acıları zaten öngörebiliyordum. Zor nefes alıyordum. Başım ağrıyor ve gittikçe ağırlaşıyordu. Bu yüzden ellerimle, dizlerimin üzerine dayalı dirseklerimle başımı destekliyordum. Sonra birdenbire zaten bildiğim her şeyin karanlığın içine gizlenmiş birçok insan tarafından söylendiğini duydum. Önce karım konuştu. "Acele et. Bu cam kafesin içine girmesi gereken kişi sen misin?" Doktor öyle söyledi. Bu bana acı verici ama çok mantıklı göründü. O yüzden itiraz etmedim. Ama duymamış gibi yaptım. Ve şunu düşündüm. Karımın aşkı bana hep aptalca geldi. Diğer seslerin birçoğu da emredercesine bağırıp duruyordu. İtaat etmeye karar verdiniz mi? Bu sesler arasında Doktor Paolo'nunkini net şekilde ayırdım. Karşı gelemedim fakat şunu düşündüm. Doktor bunu para için yapıyor. Beni bekleyen cam kafesi bir kez daha incelemek için başımı kaldırdım. Sonra da kafesin kapısı üzerinde oturan gelini gördüm. Sakin özgüveninin daimi havasını orada da muhafaza ediyordu. Dürüst olmak gerekirse ben o aptal kadını küçümsüyordum. Fakat onun benim için çok önemli olduğunu hemen hissettim. Bunu gerçek hayatta da anlardım. Beni öldürmeye yarayan şu zımbırtının üzerinde otururken görseydim onu. Bu durumda ben de ona yaltaklanarak baktım. Kuyruğunu sallayarak gönülleri fetheden şu mini minicik köpekçiklerden biri gibi hissettim kendimi. Ne aşağılık bir durum. Ama gelin konuştu. Herhangi bir şiddet emaresi içermeksizin dünyanın en doğal şeyiymiş gibi şöyle dedi. Amca, kafes sizin için. Hayatta kalmak için yalnız başıma savaşmak zorundaydım. Benim beklediğim de buydu. Hiç kimseye fark ettirmeden büyük bir çabaya girişebileceğim duygusuna sahiptim. Önceleri tek söz söylemeden hakimin lehime karar vermesini sağlayan bir organın varlığını hep içimde hissederdim. İşte şimdi tam da aynı şekilde içimde ne olduğunu bilmediğim bir başka organ keşfettim. İç kımıldamadan savaşmamı ve böylece hazırlıksız düşmanlarıma saldırmamı sağlayan bir organ. Giriştiğim çaba hemen etkisini gösterdi. İşte Giovanni, işte şişman Giovanni. Aydınlık cam kafesinin içinde oturuyordu. Benimkine benzer bir ahşap taburenin üzerinde ve benimle aynı pozisyonda. Kafes çok alçak olduğu için öne doğru eğilmişti ve burnundan düşmesin diye gözlüklerini elinde tutuyordu. Böylelikle bir iş üzerinde düşünüp taşınıyormuş ve hiçbir şey görmeden daha iyi düşünmek için gözlüklerinden kurtulmuş gibi bir görünüme sahipti. Ve aslında her ne kadar ter içinde kalmış ve nefesi kesilmiş de olsa, yaklaşan ölümünü düşünmek yerine gözlerinden de okunduğu gibi içi kötülükle dolup taşıyordu. Ve gözlerinde benim biraz evvel giriştiğim çabanın aynısını görüyordum. Bu yüzden merhamet de beslemiyordum ona karşı. Çünkü ondan korkuyordum. Giovanni de çabaladı ve bu işe yaradı. Kısa zaman sonra onun kafesteki yerini Alberi aldı. Uzun, sıska ve sağlıklı Alberi, Giovanni'nin önceden bulunduğu pozisyonun aynısını almıştı ancak beden ölçüleri yüzünden formu bozulmuştu. Tamamen ikiye katlanmıştı ve eğer acının yanında büyük bir kötülük de olmasaydı içinde merhamet duygumu gerçekten uyandırırdı. O kafeste ölümden kurtulmasının yalnızca kendisine bağlı olmadığını bilerek baştan aşağı şeytani bir sırıtışla süzüyordu beni. Kafesin kapısının üstünde duran gelin yeniden konuştu. Şimdi tabii ki sıra size gelecek amca. Kelimeleri büyük bir bilgiçlikle heceleri vurgulayarak telaffuz ediyordu. Ve kelimelerine çok uzaktaki, çok yüksek bir başka ses eşlik etmekteydi. Hızla uzaklaşmakta olan bir insandan yayılan bu uzadıkça uzayan sesten mağaranın yüzeye çıkmakta olan dik bir koridorda sonlandığı sonucuna vardım. Ses bir tıslamadan ibaretti. Bir tasvip etme fısıldaması ve sesin kaynağı bir kez daha benden nefret ettiğini gösteren Anna'ydı. Bunu kelimelere dökecek cesareti yoktu. Çünkü onun bana karşı benim ona olduğumdan daha hatalı olduğuna ikna etmiştim onu. Ama nefret söz konusu olduğunda ikna olmak hiçbir işe yaramaz. Herkes tarafından kınanmıştım. O esnada benden uzakta, mağaranın bir yerinde, karımla doktorum bir aşağı bir yukarı yürüyorlardı ve gördüğüm karımın kızgın olduğuydu. Ellerini heyecanla sallayarak yaptığım hataları sayıp döküyordu. Şarap, yemek, sonra ona ve kızıma karşı sergilediğim haşin tavırlar. Alberi'nin bana çevirdiği muzaffer bakışıyla kafese doğru çekildiğimi hissediyordum. Tabureyle beraber yavaş yavaş her defasında kafese birkaç milimetre yaklaşıyordum. Fakat onun bir metre yakınına kadar geldiğimde, ki yasa böyleydi, sadece bir sıçramayla kendimi ele geçirilmiş ve soluğu tükenmiş halde bulmuş olacaktım. Fakat hala bir kurtuluş ümidi vardı. Giovanni, verdiği çetin mücadelenin yorgunluğundan mükemmelen sıyrılmış halde kafesin yanında belirmişti. Zaten dışarıda olduğundan artık kafesten korkamazdı. Bu da aşağının bir yasasıydı. Ortalıkta dikiliyor ve bir nefesi tıkanarak tehditler savurmakta olan Alberi'ye, bir de yavaş yavaş kafese yaklaşmakta olan bana bakıyordu. "Giovanni!" diye bağırdım. "Onu içeride tutmama yardım et. Parası neyse veririm." Mağaranın bütününde yankılandı haykırışım ve küçümseyici bir kahkaha gibi tınladı. Anlamıştım. Yalvarmak faydasızdı. Kafesin içine kapatılmış olanlardan ne birincisi ne de ikincisi ölmek zorundaydı. Ama üçüncüsü için durum farklıydı. Bu da diğerleri gibi beni mahveden kafes yasalarından biriydi. Ayrıca bu yasanın salt bana zarar vermek için hemen o dakika yapılmadığını kabullenmek zordu. Bu yasa da o karanlıktan ve o ışıktan doğmuştu. Giovanni cevap vermedi bile. Beni kurtaramadığı ve dolayısıyla kurtuluşu bana satamadığı için duyduğu ıstırabı ifade etmek için omuz silkti. Ve bu durumda yine bağırdım. Başka bir şey yapılamıyorsa kızımı alın. Hemen şuracıkta uyuyor. Çok kolay olacak. Bu bağırışlarım da devasa bir ekoyla geri döndü. Sesler yüzünden serseme dönmüştüm. Ama gene de kızımı çağırmak için haykırdım. Emma, Emma. Sonra Emma'nın yanıtı mağaranın derinliklerinden bana kadar ulaştı. Sesinin tonu hala fazla çocukçaydı. Buradayım baba, işte buradayım. Bana hemen o saniye cevap vermediğini düşündüm. Sonra kafese atlayışımdan kaynaklandığına inandığım şiddetli bir çalkantı oldu. İş itaat etmeye geldiğinde bu kız hep yavaş diye geçirdim aklımdan. Bu defa da onun yavaşlığı mahvediyordu beni işte ve öfkeyle dolup taşıyordum. Uyandım. Bu bir çalkantıydı. Bir dünyadan bir diğerine atlayış. Kafam ve göğsüm yatağın dışındaydı. Karım beni tutmaya koşmasa düşecektim. Rüyamı gördün diye sordu bana. Sonra da duygulu bir sesle ekledi. Kızını çağırıp duruyordun. Görüyorsun değil mi onu ne kadar sevdiğini? İçinde her şeyin eğilip büküldüğünü, her şeyin sapıttığını düşündüğüm bu gerçeklik yüzünden başından beri serseme dönmüştüm. Ve karıma şöyle söyledim. Onun da her şeyi bilmesi gerekiyordu. Çocuklarımızın bizi bağışlamasını nasıl sağlayacağız onlara böyle bir hayatı sunduktan sonra? Karım bütün saflığıyla şöyle yanıtladı. Bizim çocuklarımız hayatta olmaktan memnun. O zaman gerçek olarak duyumsadığım hayat, düşsel hayat, her şeye rağmen sarıp sarmalıyordu beni ve bunu dile getirmek istedim. Çünkü hala hiçbir şey bilmiyorlar. Sonra sustum ve sessizliğe gömüldüm. Yatağımın yanındaki pencere ışık alıyordu ve bu ışık sayesinde bu rüyayı anlatmamam gerektiğini hissettim. Çünkü ondan kaynaklanan utancı saklamam gerekiyordu. Fakat hemen arkasından bu güneş ışığı öyle mavimsi ve yumuşak ama aynı zamanda odayı doldurmakta öyle baskın bir hal aldı ki bir daha o utancı hissetmedim bile. Benim düşsel hayatım değildi bu ve kuyruğunu kovalayıp duran, kendi kurtuluşu için kendi öz kızını kurban etmeye dünden razı olan da ben değildim. Ancak o korkunç mağaraya bir daha dönmemek gerekiyordu. Ben de işte bu yüzden uysal birine dönüştüm ve doktorun perhizine gönülden uydum. Öyle bir durumda benim bir yanlışım olmaksızın, yani aşırı içki yüzünden değil. Mesela yeniden ateşlendiğim için o mağaraya dönmek zorunda kalırsam, hemen sıçrar ve cam kafesten çıkarım. Eğer bir kafes olacaksa tabii. Kendi kuyruğum etrafında dönüp durmamak ve ihanet etmemek için. Son.